Ayrım 24, Antik Yunan ve Roma Hikayeleri, Evalı Kip Baker, sayfa 283. 33. Bölüm, Eris'in Elması. Tanrıların babası Zeus bir defasında güzel bir su perisine, Nereus'un Doris'ten olma kızı gümüş ayaklı Tetis'e kaptırdı gönlünü. Olimpos'un hükümdarı düğün hazırlıklarına başlamadan önce bu birlikteliğin herhangi bir talihsizliğe gebe olup olmadığını öğrenmek üzere Mirelere danıştı. Gece gündüz hayat ipliklerini eğiren üç kız kardeş Tetis'in bir erkek evlat dünyaya getireceğini ve bu oğlanın babasından çok daha kudretli olacağını söyledi. Zeus hiçbir tanrının Olimpos'taki yerini alabileceğini tahayyül edemese de Mirelerin buyruğuna karşı gelmek istemedi. Böylece Tetis'i uzun zamandır ona aşık olan ve karısı olmaya ikna etmeye uğraşan Fitia kralı Peleus'la evlendirdi. Su perisi tanrılar tanrısının aşkını kazanmasının ardından kral da olsa basit bir ölümlüyle evlenmek zorunda kalmasından hiç hoşnut değildi. Onu evliliğe razı etmek isteyen Zeus, bizzat kendisinin ve Yüce Olimpos'taki diğer tanrıların düğüne katılacağına söz verdi. Böylece Tetis'in kibri yatıştı ve Peleus'la evlenmeye razı oldu. Babası Nereus'un mercan mağaralarında düğün hazırlıklarına başlandı ve sular altındaki sarayın süslenmesine bütün deniz tanrıları ve deniz perileri yardım etti. Düğün günü gelip çattı. Zeus diğer tanrıların eşliğinde düğün ziyafetini onurlandırdı. Konuklar donatılmış masada yerlerini aldılar ve gelinin şerefine şarap dolu kadehlerini kaldırdılar. Neşelerini kaçıracak hiçbir şey yoktu. Fakat birdenbire davetsiz bir misafir belirdi ziyafet salonunda. Bir anda gülüşme sesleri kesildi ve hayra alamet olmayan bir sessizlik çöktü. Bu davetsiz misafir Tetis'in çirkin yüzü, yılanlı saçları ve bedhah yaratılışıyla diğer konukları öfkelendirmesinden çekindiği kavga tanrıçası Eris'ti. Bir diğer adı da Discordia'dır. Fitne fesat saçan tanrıça davet edilmemesini bir hakaret olarak algıladı. Bu yüzden davet edilerek onurlandırılanların tadını kaçırmaya ve öfkesini kusmaya karar vererek çağrılmadığı halde düğüne geldi. Bir süre masa başında toplananlara nefret dolu bakışlar savurdu. Zehirli nefesini duyunca geri durduklarını gördü ve alaycı bir tavırla kahkaha attı. Ardından masaya bir altın elma fırlattı ve aniden gözden kayboldu. Misafirler güzel meyveyi görmek için can atıyorlardı. Elmayı elden ele dolaştırırlarken şaşkınlık içerisinde pürüzsüz yüzeyinde en güzel olana yazısının kazılı olduğunu gördüler. Anında hararetli bir tartışma başladı bu elmayı kim alacak diye. Masadaki her tanrıça elmanın kendisine hediye edildiğini düşünüyordu. Sonunda elmayı paylaşamayanlar bir bir iddialarını geri çekti. Fakat Hera, Athena ve Afrodit halen elma için atışmayı sürdürüyordu. Hera kudreti ve görkemi nedeniyle bu ödülü hak ettiğini savunuyordu. Athena bilgeliğin zarafetinin her şeyden üstün olduğunu söylüyordu. Eğlence düşkünü Afrodit ise en güzel diye ancak ve ancak güzellik tanrıçasına hitap edilebileceğini öne sürüyordu. Tartışma içinden çıkılmaz bir hal alınca tanrıçalar diğer konuklardan fikirlerini söylemesini istediler. Lakin kimse böyle bir sorumluluğun altına girmeye yanaşmadı. Elma yalnızca bir kişiye takdim edilebilecekti ve diğer ikisinin ise hıncını kararı verenlerden alması kaçınılmazdı. Bu yüzden her biri konukların en güzelinin kendisi olduğunu söylemekten kaçındığına inanıyordu. Böylece içlerinden birinin önerisi üzerine düğündeki herkes yakışıklı çoban Paris'in sürüsünü otlattığı İda Dağı'na gitti. Zeus Paris'i hakem tayin etti. Şaşkına dönen çobanın yalnızlığını bölen bu şaşalı topluluğu karşısında görmenin şokunu atlatması biraz zaman aldı. Ürperen ve saygı duyan gözlerle onları seyre durdu ve ölümsüzlerin huzurunda konuşmaya cüret edemedi. Lakin Paris kaba saba bir köylü değildi. Çobanlık etmesine rağmen o aslında Truva kralı Priamos ile kraliçe Hekabe'nin oğluydu. Henüz ufacık bir bebekken bir kahinin ailesine ölümüne neden olarak ülkesini felakete uğratacağını rivayet etmesi üzerine dağ başında ölüme terk edilmişti. Böyle acımasız bir şekilde soğuğa ve vahşi hayvanlara yem edilmesine karşın çocuk ölmedi. Çünkü onu bir çoban buldu ve onu da kendisi gibi bir çoban olarak yetiştirdi. Paris büyüyüp delikanlılık çağına gelince yakışıklılığıyla dillere destan oldu. Öyle ki yoldaşı olan orman perilerinin hepsi onun aşkı için can atıyordu. Onlardan birisi de güzel ve narin Oinone'ydi. Paris içten içe ondan hoşlanıyordu ve ikisi birlikte Ida Dağı'nda mutlu mesut yaşayıp gidiyorlardı. Babası ona doğumuyla ilgili gerçekleri anlattı. Fakat Paris'in öyle parıltılı, gösterişli saraylarda gözü yoktu. Çünkü Kral Priamos'un korktuğu ve nefret ettiği, oğlunun yaşadığını haber aldığı takdirde onu öldürmek isteyeceğinden emindi. Paris dağların ıssızlığına öyle alışmıştı ki düğünden gelen topluluğun birden karşısında belirmesiyle ürktü ve tek kelime edemedi. Bu esnada Zeus ona altın elmayı ve üzerindeki yazıyı göstererek üç tanrıçadan hangisine verilmesi gerektiğini seçmesini buyurdu. Henüz ağzını açıp iki laf etmemişti ki Hera söze girdi ve onu seçerse büyük servet ve şöhret kazanacağını söyledi. Athena onu tüm ölümlülerden daha bilge kılacağına söz verdi. Fakat eğlence düşkünü Afrodit yanına yaklaştı ve kulağına fısıldayarak elmayı kendisine verirse yeryüzünün en güzel kadınını ona eş olarak vereceğini söyledi. Paris'in aklını başından alan Afrodit'in büyüleyici güzelliği miydi yoksa kendisine vaat edilen ödül müydü bilinmez. Belki de Paris'in ansızın dönüp paylaşılamayan elmayı Afrodit'in avcuna bırakmasında her ikisinin de payı vardı. Bu kararı ona küçük düşürülen diğer iki tanrıçanın nefretini kazandırdı. İkili o andan itibaren Truva hanesine kin gütmeye ve yok etmek için fırsat kollamaya başladı. Afrodit Paris'e dileğini gerçekleştirmesi için evvela Truva kentine giderek kendini anne babasına tanıtması gerektiğini söyledi. Babasından korkması için hiçbir sebep olmadığına temin etti. Çünkü her şeyi bizzat ayarlayacak ve kralın onu sıcak bir şekilde karşılayarak evladı olduğunu kabul etmesini sağlayacaktı. Daha sonra onu Yunanistan'a götürecek gemiler verecekti emrine. Çünkü dünyanın en güzel kadını Sparta kralı Menelaus'un karısı Helen için buraya seyahat etmesi şarttı. Koruyucusu olan Tanrıça'nın sözlerine harfiyen uyan Paris, çobanlığı bırakarak babası Kral Priamos'un sarayına gitti. Onu bekleyen görkemli geleceği gözlerini öyle kör etmişti ki, sevecen ve sadık Oinone'yi terk ederek ne büyük düşüncesizlik ettiği aklının ucundan bile geçmedi. Oinone tepeler feryatlarıyla çınlayana dek Paris'in yasını tuttu. Paris'in memleketine dönüşünü, Sparta'ya seyahatini ve Helen'i kaçırmasını anlatmak için Truva Savaşı ve Paris ile hanesinin dünyanın en güzel kadını uğruna ne büyük bedeller ödediğinin öyküsünü anlatmayı gerektirecektir. Priamos'un oğulları Yunanlıların elinde birer birer can veriyordu. Paris'te Philoctetes'in attığı bir zehirli okla yaralandı. Philoctetes bu silahları Herakles'ten onun için odunları ateşe verdiği zaman almıştı. Zehir damarlarında akan kana karıştığı anda Paris aldığı yaranın ölümcül olduğunu hissetti ve derhal onu sevmekten bir an bile vazgeçmeyen ve ihanetini bağışladığına inandığı Oinone'a haber yolladı. Perinin şifalı bitkiler konusunda ne kadar maharetli olduğunu biliyordu. Bir keresinde Ida Dağı'nda aşklarını mutlu mesut yaşadıkları günlerden bir gün, peri kızı olur da bir gün yaralanırsa haber göndermesini istemiş ve onu iyi edeceğini söylemişti. Böylece Paris alelacele karısını tepelerdeki evinden getirmesi için bir elçi yolladı. Fakat Oinone elçiyi geri çevirdi. Çünkü kocasının onu aşkından çağırmadığını biliyordu. Böylece zehirli yara Paris'in ölümüne sebep oldu. Oinone sevdiğinin ölüm haberini alınca şehre indi ve göklere yükselen cenaze ateşini gördü. Yardımına koşmadığı için pişman olan Oinone'nin sevdiğini ateşler içinde gördükten sonra daha fazla yaşaması mümkün değildi. Böylece o da kendini yanan alevlere attı ve sevgilisinin yanında ölümü kucakladı. Ekler. Her ay konu edilen en meşhur eserler, Efes'ten Viyana'ya götürülen heykel gövdesi, Vatikan'daki Barberini, Viyana'daki antikalar ve sikkeler bölmesinde saklanan bronz heykelcikler ve Napoli Ulusal Müzesi'nde sergilenen Farnese büstüdür. Hera'nın şenlikleri Matronalia olarak bilinir. Roma'da her daim büyük şaşağı ile kutlanırdı. Tanrıçaya adanmış bir tapınağı olan her şehirde ayrıca küçük çaplı şenlikler de düzenlenirdi. Bir keresinde yaşlı bir rahibe gençliğinde uzun yıllar Tanrıçaya hizmet ettiği ve sonra evlenmek üzere ayrıldığı Argos tapınağına gitmek için can atıyordu. Argos'a giden yol uzun ve zorluydu. Yaşlı rahibenin bunca yolu yürümesi ise imkansızdı. Bu yüzden kadın oğulları Kleobis ile Biton'dan beyaz ineklerini arabaya koşmasını istedi. Delikanlılar bu isteği yerine getirmek için derhal işe koyuldular. Fakat her yere bakmalarına rağmen inekleri bulamadılar. Annelerini hayal kırıklığına uğratmak istemedikleri için arabanın önüne kendileri geçerek onu tapınağa kadar taşıdılar. Evlatlarının özverisi karşısında duygulanan ana, Hera'ya dua ederek oğullarını kudretinin yettiği en büyük mükafatla ödüllendirmesini istedi. Yaşlı rahibe dualarını bitirdikten sonra delikanlıları aramaya koyuldu. Onları dinlenmek için uzandıkları yerde tapınağın girişinde ölü buldu. Hera uyurlarken onları almış ve sadakatlerinin mükafatı olarak ebedi mutluluğu tadacakları Elysion ovalarına götürmüştü. Bir kahraman ile bir ejderha arasındaki mücadele mitoloji ve halk efsanelerinin vazgeçilmez konularındandır. Apollon'un Piton'u öldürme efsanesinin yanı sıra Siegfried ile Fafnir, Aziz George ile ejderha, Perseus ile deniz ejderi, Kadmos ile ejderha ve Herakles ile Hidra'nın öyküleri de hafızalara yer etmiştir. Apollon'a adanan tapınakların başlıcaları doğum yeri Delos'ta ve Delfi'deydi. Antik medeniyetin yedi harikasından biri Rodos'taki meşhur Rodos heykeliydi. Başı parlak gün ışıklarından bir haleyle çevriliydi. Bacakları gemilerin limana giriş çıkışına müsaade edecek şekilde ayrılmıştı. Antik heykel sanatından günümüze ulaşan eserlerden hiçbiri Venüs de Milo hariç Belvedere adlı Apollon heykelinden daha şöhretlisi yoktur. İsmini Papa'nın Roma'daki sarayında muhafaza edildiği odadan alır. Eserin sahibi bilinmese de 1. yüzyıla ait olduğu tahmin edilmektedir. Helenistik dönem Yunan mimarisi özellikleri taşır. Tanrı'nın Piton'a ok attığı anı tasvir etmek üzere restore edilmiştir. Faeto'nun kız kardeşleri Helios kızları günlerini Eridanus nehri kıyısında ağlayarak, dizlerini döverek ve erkek kardeşlerinin yasını tutarak geçirirlerdi. Sonunda tanrılar bu ızdıraplara acıyarak onları kavak ağaçlarına dönüştürdüler. Akmaya devam eden gözyaşları ise akıntıya karışınca amber çiçeğine dönüştü. Orion Artemis'in okuyla can vermeden evvel Kios kralı Oinopion'un kızı Merope'ye gönül vermişti. Kral bu birlikteliğe delikanlının bir yiğitlikle gelini hak etmesi şartıyla rıza göstereceğini belirtmişti. Fakat bu isteği yerine getirmek yerine Orion Merope ile birlikte kaçmayı denedi. Planları kral tarafından bozuldu ve cesur delikanlı ceza olarak hem sevdiğini hem de gözlerini kaybetti. Ardından kör ve perişan halde yollara düştü Orion ve nihayetinde Kiklopların mağarasına vardı. Kikloplardan birisi ona acıdı ve onu güneşe götürerek gözlerini iyi etti. Apollon'un talihsizlikle son bulan dostluklarından biri de Kiparisus'la birlikteliğiydi. Kiparisus, güneş tanrısının sık sık muhabbetini arzuladığı zeki ve genç bir avcıydı. Kiparisus kazara Apollon'un evcil geyiğini öldürdü. Bu yüzden duyduğu üzüntüyle sararıp soldu ve nihayetinde de öldü. Apollon daha sonra gencin bedenini selvi ağacına dönüştürdü ve bundan böyle yaşarken çok sevilenlerin mezarlarına gölge etmesini buyurdu. Asklepios'a adanan birçok tapınak vardı, lakin en meşhuru Epidaurus'taydı. Burada hastalar kahine danışır ve tapınakta uyuyarak şifa dilerlerdi. Bahsi geçen tedavi muhtemelen modern tıptan ziyade günümüzde canlısal manyetizma ya da hipnoz olarak adlandırdığımız yöntemlere benzemekteydi. Deri değiştirerek gençleştiklerine inanılan yılanlar Asklepios için kutsal sayılırdı. Roma'da Asklepios'a insanların hastalıktan kırıldığı bir dönemde tapınılmaya başlandı. Bir elçi Tanrı'nın yardımını dilemek için Epidaurus'a gönderildi. Asklepios yardımını dileyenleri öyle çok sevdi ki yılan kılığına bürünerek dönen gemide onlara eşlik etti. Tiber nehrine vardıklarında yılan gemiden ayrılarak nehirdeki bir adayı sahiplendi. Daha sonra buraya Asklepios onuruna bir tapınak inşa edildi. Antik Yunan'daki daha eski bir inanışa göre Afrodit Zeus ile Nem tanrıçası Dione'nin kızıydı. Fakat Hesiodos tanrıçanın denizin köpüklerinden doğduğunu, bu yüzden de Yunanlıların ona köpükten doğan anlamına gelen Afrodit ismini verdiğini söylemiştir. Afrodit genellikle çıplak tasvir edilirdi. Kimi zamansa en akıllının bile aklını başından alan aşkı, arzuyu ve işveli muhabbeti saran kurdelasını kuşanmış olarak tasvir edilirdi. Afrodit'in en meşhur heykeli Milos Adası'nda bulunan ve günümüzde Louvre Müzesi'nde sergilenmekte olan heykeldir. Bu eser muhtemelen İsa'dan önce 3. yüzyılda yaşamış bir heykeltıraş tarafından yapılmıştır. Bu heykeltıraş eserini Praxiteles dönemine ait muhtemelen bronzdan yapılma bir başka heykeli örnek alarak üretmiştir. Praxiteles'in şaheseri Knidos Afrodit'iydi. Roma'daki Capitoline Afrodit'i, Floransa'daki Medici Afrodit'i ve bu ikisinden daha üstün olan Vatikan Afrodit'i Praxiteles'in eserinden esinlenilmiştir. Afrodit kültü muhtemelen Semitik kökenlidir. Fakat çok eski dönemlerde Yunanistan'a kadar ulaşmıştır. Homeros ve Hesiodos'un Afrodit'i hem Doğu medeniyetine hem de Yunanistan'a özgü izler taşımaktaydı. Afrodit Fenikeliler arasında Astarte, Asurlar arasında İstar olarak bilinirdi. Pek çok yerde Afrodit'e adanmış tapınaklar ve koruluk alanlar bulunurdu. Bazı şehirlerde, örneğin Paphos'ta, Kıbrıs'taki Baf kenti, her sene ihtişamlı şenlikler düzenlenirdi. Roma'da Nisan ayında kutlanan şenliklere Veneralia denirdi. Safo Afrodit'e Zeus'un tahtı yıldızdan, ölümsüz ve baştan çıkarıcı çocuğu derdi. Ares'in hizmetkarları, kimileri çocukları der, Eris yani karmaşa, Phobos, Metus, Demios ve Pallor'du. Roma'nın kurucusu Romulus ilk hükümdar olarak halkını zulüm ile yönetmekteydi. Bu durum senatörlerin ondan kurtulma kararı almasına neden oldu. Böylece bir gün bir tutulmanın şehri ani bir karanlığa boğmasını fırsat bulan senatörler Romulus'u öldürerek bedenini parçaladılar. Bu parçaları da geniş togalarının içine gizlediler. Ortalık aydınlanınca halk her tarafta kralı aradı. Çünkü bütün halk forum alanında toplanmış vaziyetteydi. Senatörler halka Romulus'un ölümsüz tanrılarca götürüldüğünü ve bir daha dönmeyeceğini söylediler. Bu olayın ardından Romulus'a Quirinus adı verildi ve insanlar ona tanrı diye tapındılar. Roma'nın yedi tepesinden birinin üzerine bir tapınak inşa edildi. Bu da o zamandan beri Quirinal tepesi denir. Roma'da Romulus'un şerefine her sene Quirinalia olarak anılan şenlikler düzenlenirdi. Nereidler yani Nereus kızları konuşabilen muhteşem kanatlı at Arion'u babasının arabasını çekmesi için eğittiler. Arion'un ilk ve en hızlı atlardan biri olduğu rivayet edilirdi. Sırasıyla Kepreos'un yani Pelops'un oğlu Herakles'in ve Adrastus'un eline geçmiştir. Adrastus Arion'un hızı sayesinde araba yarışlarını kazananların sonuncusuydu. Poseidon at yetiştiricilerinin koruyucusuydu ve kendisi de atların büyük bir hayranıydı. Kikloplar farklı yazarlar tarafından farklı şekilde tanımlanır. Homeros'a göre onlar Sicilya'da yaşayan kanun tanımaz çobanlardan oluşan bir dev ırkıydı. Her biri alnının ortasında tek bir göze sahipti. Kikloplar'ın önderi Nereus kızı Galatea'ya aşık olan Polifemus idi. Polifemus görünümüne çok özen gösterirdi. Bir kaşağı ile kaba saçlarını tarar, bir orak ile sakallarını kırpardı. Denizdeki yansımasına bakar ve kendinden hoşnut bir ses tonuyla şöyle derdi. ''Sakallarım güzel görünüyor, tek gözüm de öyle. Bence güzellik budur. Ve deniz dişlerimin parıltısını Paros taşlarından daha beyaz gösteriyor.'' Galatea Kiklop'un aşkına karşılık vermedi. Çünkü gönlünü nehir tanrısı Asis'e kaptırmıştı. Bir gün Polifemus sevgililere ormanda rastladı ve gördükleri onu hayli öfkelendirdi. O da bir kayayı kaptı ve rakibini öldürdü. Asis'in kanı kayanın altından sızdıkça giderek rengini yitirdi ve sonunda suya dönüştü. Kısa sürede sular halen talihsiz Asis'in adını taşıyan bir nehre dönüştü. Yayıncının notu. Yunan uygarlığının efsaneleri değil yalnızca, dünyayı algılayış biçimlerindeki iki parçalı yapının tamamı bugünün modern kültüründe derin izler bırakmıştır. Yaşadıkları dünya gibi tanrısal bir dünya hayal etmiş olan Yunanlılar, hem temsili dünyadaki tüm adalet, yanılgı, hırs gibi dışa vurumu doğal karşılanan duyguları tanrısallaştırmış, hem de kendi toplumsal yapılarına ve belki de modern Avrupa'nın kültür yapısına temel teşkil etmiş bir sosyal yapıyı bize aktarmışlardır. Kuşkusuz Homeros hem iyi bir sosyal bilimci hem de iyi bir şair olarak Yunan toplumunu ve dünya görüşünü, tanrılara bakışını ve dünyayı aydınlatma çabalarını anlatmanın etkili bir yolunu bulmuştu. Bugün efsane olarak adlandırdığımız tüm bu hikayeler dönemin sosyal gerçeklerine de ışık tutmaları bakımından tartışmasız elimizdeki en kıymetli araçlardır. Emsallerinden farklı olarak Emily Kip Baker bizim için bu hikayeleri yalnızca nesir hale geçirmemiş, aynı zamanda karakterler ve bu karakterlere can veren olaylar bakımından akıcı bir dille anlatmayı seçmiştir. Kültürel olarak kullandığımız Pandora'nın kutusu açıldı deyişi ne kadar dilimize sirayet ettiyse de anlamı hep biraz muğlak kalmıştır. Bu kitap işte bizim dilimize ve kültürümüze bile sirayet etmiş, bu engin antik Yunan kültürünün temel hikayelerini bize sunuyor. Tarih, mitoloji, antropoloji kitaplığı serimiz, bu zengin kitapla başlayan yolculuğunda okurlarına hem zengin bir kültürel kitaplık kuracak, hem de referans metinlerin bir külliyat halinde kütüphanelerdeki yerlerini almalarına yardımcı olacaktır. Okurlarımızın bu konuda bize destek olacağını düşünüyor ve bu kitaplığımız ile ilgili olarak her türden görüş, düşünce ve önerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ediyoruz. Kitabın sonu. 2 Ağustos 2016. Sayfa 344.